Gönül Sohbetleri. Günaydın sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Sohbetleri zamanı başladı. Programımızı hazırlayan Nilgün Yıldırım, Özkan Özden Koç var teknik masada. Her hafta olduğu gibi Çankaya Müftüsü Ali Gülden hocamızla birlikteyiz. Ben Yasemin Pamukçu, mikrofonda bir kez daha hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyenlerimize ve hocamıza. Merhaba hocam.
Merhaba, teşekkür ederim.
Evet, şimdi ahlak ve bir taraftan da aldatmak. İkisini birlikte mi götüreceğiz hocam, yoksa şöyle aldatmayı ayrıca mı konuşacağız?
Şöyle yapalım. Tabii ahlak konusu, iyi ahlak ve kötü ahlak diye iki başlık altında ele alınıyor malumunuz. Hı-hı. İyi ahlakın içerisine koyduğumuz kavramlar ve o kavramlar üzerinden Hı-hı. ahlak tanımımız var. Kötü ahlak diye tabir ettiğimiz bir takım tavır ve davranışlar var ki Hı-hı. onlar da ahlak başlığı altında ele alınıyor. Ama tamam. onlar da işin olmaması gereken kısmını ifade ediyor. Bugünkü sohbetimizin esas ana gövdesini aldatma meselesi. Yani
kötü ahlak.
Kötü ahlakın bir önemli ayaklarından birisi olan. Hı-hı. Aslında belki insani duruş ve değerlerimizi temelinden sarsan tavırlardan birisidir aldatma Hı-hı. meselesi. Hı-hı. Buradaki aldatma çok özel anlamda Hı-hı. o hani bizim gündelik hayatta kullandığımız gibi eşlerin birbirini aldatmasından Değil. Çok hayatın Hı-hı. bütününü yansıtan samimiyetin zıttı olarak tanımlayabileceğimiz bir kavram üzerinde
konuşacağız. Mesela satıcının alıcıyı aldatması, ticarette aldatma var.
Sureten aldatma var, sözlü aldatma var, vaadin yerine getirilmemesi şeklinde aldatma
var. Sureten aldatma nasıl hocam?
Sureten aldatma, şimdi insanlar biliyorsunuz kıyafetleriyle de karşıdaki insanları aldatabiliyorlar. Yani saçı var, sakalı var ama aslında öyle değil.
İmajla
aldatmalar var. Aslında içi tamamen bozuk, ne yaptığı belli değil ama Hı-hı. sureten baktığınızda insanlar ona gidiyorlar, onun Hı-hı. eline eteğini öpüyorlar. Onu iyi bir insan olarak görüyorlar Hı-hı. suretten, Hı-hı. Görüntüden okuma yaparak. Hı-hı. Ama o görüntünün arkasına bakıyorsunuz ki o iş böyle olmadığı, davranışlarıyla onu görebiliyoruz.
Ya bu söylediğiniz hocam, evet, hani siz dini açıdan aldınız ele. Hı-hı. Bir taraftan da hani sosyal medya gibi bir kavramla karşı karşıyayız artık. Kesinlikle. Bir kız çocuğu işte elinde bir kemanla poz verdiğinde diyoruz ki aa, çocuk müzisyenmiş, ne Hı-hı. kadar güzel. Hı-hı. Biz burada da aldatılıyoruz. Halbuki çocuğun hiç ilgisi yok notayla, müzikle. Sadece bir poz vermiş. Bu da işte imajla aldatmanın
tabii. Sosyal medya bunu çok çeşitlendirdi yani günümüz Hı-hı. dünyasında. Bazen işte imajla aldatmayı fotoğraf boyutunda o kadar çoğalttık ki biz. Hı-hı. Yani İşte hiç gitmediği yere gitmiş gibi o fotoğrafı görüntünün arkasına koyarak fotoğraf verenler var. Hiç içinde bulunmadığı ortamda oradaymış gibi fotoğraflayıp ne bileyim Photoshop yoluyla toplumun gündemine taşıyan var. Yani bu aslında çok temel insani bir sorun. Evet. Hazreti Peygamber esasen geçmiş sohbetlerimizde biz güven ve emniyet meselesini işlerken burada bir başlık olarak tekrar oraya dönecek olursak, esasen insan da en temel inşa ettiği konulardan birisi de güven konusudur. Hı. Dini tanımlarken Peygamberimiz şöyle bir tanım yapıyor arkadaşlarıyla bir gün otururken. Din samimiyettir diyor. Hı hı. Şimdi bu tespiti yapınca etrafındaki arkadaşları şöyle bir sual soruyorlar. Kime karşı ey Allah'ın Resulü? Yani bu samimiyet tanımını nereye doğru genişletelim anlamında bir sual soruyorlar. Peygamberimiz önce burada Allah'a karşı diyor. Yani bizim Allah'a karşı samimiyetimizin en temel test edildiği yerlerden birisi biz Allah'ı yeryüzünde ahiret bilinciyle beraber okursak Allah'a inandığımızın temel ölçüsünü orada görebiliriz. Yoksa dünya hayatında sınırlı bir Allah okuması reel bir Allah okuması değildir. İnanç okuması değildir. Çünkü siz Allah'ı ahiretle beraber, ahiret hesabıyla beraber, ahirette ona döneceğiniz, onun huzuruna varacağınız okumasıyla beraber kabul etmiş ve inanmışsanız bu Allah inancınızın gerçek bir karşılığı vardır. Evet, yoksa doğru. Öbür tarafa taşımadan burada Allah'a inanıyorum demenin çok fazla real bir anlamı yoktur. Niye? Burada iyi olabilirsiniz ve bu iyiliği dışarıya yansıtabilirsiniz. Hesap boyutu devreden çıktığı an kimsenin olmadığı yerde istediğinizi yapmaya başlarsınız. Gözlerin arkasında dilediğiniz gibi hareket etmeye başlarsınız. Evet. Dolayısıyla zaten Hazreti Peygamber'in burada bu samimiyetin aynı zamanda çok önemli bozucu unsurlarından birisini nifak boyutuyla değerlendiriyor ki ona münafık diyoruz. Münafığın alametini sayarken de üç temel davranışa dikkat çekiyor Peygamberimiz. Söylediğinde yalan söyler diyor. Vaat ettiğinde vaadinin aksini yapar diyor. Bir de ve izâ haddese kezebe vaade emanet edildiğinde hiyanet eder diyor. Üç tane tavır. Yani kendisine bir söz emanet edildi, bir eşya emanet edildi, bir sır emanet edildi ya da bunu çoğaltabiliriz. O emaneti aksi yönde kullanır.
Emanete hiyanet eder.
İşte söz söylediğinde yalan söyler. Vaat ettiğinde de vaadinin aksini yerine getirir. Buna üç temel tavır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bura üzerinden nifakı okur. Ve münafıklardan bahseden Bakara suresinin ilk bölümünde de Cenab-ı Hak aslında münafıkların şöyle bir tavır içinde olduklarına işaret ederek bize bir fotoğraf sunar. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ der. Nedir manası? Aslında münafık şunu yaptığını zanneder. Allah'ı aldattığını zanneder önce. Arkasından çevresindeki inananları, doğru insanları aldattığını zanneder. Ama aslında aldattığı bunlar değil, kendisidir der. Ama bu işin farkında değildir. Yani yalan söyleyen de aslında söylediği yalanla karşıdakini aldattığını düşünmektedir ama esasen aldanan kendisidir.
Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır ve yani dolayısıyla ne oluyor? Sizin içinize o biliyor.
Biliyor.
Zaten siz kendinizi aldatıyorsunuz.
Aldatmış oluyorsunuz. Yani nihai tahlildeki bu aldatış insanın belki en acıklı fotoğraflarından birisidir. Ama işte burada Hazreti Peygamber'in insan inşasında bugünkü sohbetimizin esas temelini oluşturan aldatma meselesini çok geniş alanda okuduğu ve çok bizim bazen hesaba katmadığımız noktaları bile bunun içerisine bir şekilde yedirdiğini görüyoruz. Ve kendi hayatında da bu konuda çok dikkatli ve hassas olduğunu görüyoruz. Mesela işte çarşı pazar bir gün Medine pazarına zaman zaman Hazreti Peygamber gider kendisi denetler bizatihi. Bu denetimlerden birisinde çok bilinen bir uygulamadır. Bu dinleyicilerimiz bunu çok duymuşlardır. Elini bir gün böyle bir buğday torbasının içerisine uzatır. Şöyle bir bakmak ister. Çünkü bu arkadaşlarının topluma verdiği fotoğrafı okuma adına yapar bunu. Üstü buğdayın tamamen kurudur ama el aşağıya doğru inince alt taraf yaş gelir. Hemen o yaşlığı hissedince sorar satıcıya der. Altı yaş. Evet Allah'ın Resulü der. Gelirken yolda yağış olmuştu. Hemen şu uyarıyı yapar Peygamberimiz. Yaşı üstüne de getirseydin ya. Yani niye üstü kuru da bunun altı yaş? Dedikten sonra bizi aldatan bizden değildir diye çok ciddi bir uyarı yapar. Burada tabii buradaki biz kelimesi ama genel anlamda insan grubuna işaret etmek üzere özel anlamda da kendi din kardeşini, kendi inanç paydaşlarını, aynı değerleri, aynı doğruları inanan insanların o doğruları önce uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çeker. Yoksa insani olarak kimseden aldatma beklenmez, istenmez. Kimsenin birbirini aldatması istenmez. Ama bir taraftan Müslümanım dedikten sonra, ahirete inandıktan sonra, Allah'a inandıktan sonra, peygamberi kabul ettikten sonra hala bunu yapıyorsan, burada ciddi, burada bir ayrım noktasına doğru gidiyorsun demektir. Onun için samimiyette Hazreti Peygamber başta ifade ettiğimiz önce Allah'a karşı samimiyet der, sonra peygambere karşı samimiyet der. İkinci sıraya peygamberi koyar. Niye koyar? Çünkü peygamber Allah'la insanlar arasındaki iletişimi sağlayan önemli vasıtalardan birisidir ve kitap getirmiştir. O kitaptır ki bizim hayatımızda neyi nasıl yapacağımıza dair ölçüleri de o koymuştur. O halde ikinci sırada bu, üçüncü sıradaki bütün insanlar tanımını getirir Peygamberimiz. Hı. Yani samimiyet, hani din samimiyettir. Allah'a samim oldun, hem dünya hem ahirete dönük bir ufukta yürümeyi kabul ettin. Ve peygambere samim oldun, peygamberin getirdiği bu dünyadaki yaşam ölçeğine dair ölçüleri ben böyledir, bunlar doğrudur dedin, bu kitaba uyacağım dedin. Bütün insanlara karşı samim oldun, ben her şeyden önce insanım dedin, insana yaraşır davranış sergileyeceğim dedin. İşte bu zemin, bu zeminin dışına taşıldığı an orada aldatma devreye giriyor. Hazreti Peygamber işte çarşıda böyle bir müdahale yapıyor. Mesela pazara gelen köylülerin daha pazara gelip fiyat oluşmadan esnafın gidip onların yolda karşılayıp fiyat öncesi, yani fiyat belirlenmeden önceki alışverişlerini bile hoş görmüyor. Haramdır diyor Hazreti Peygamber. Hı. Bir önce fiyat ortaya çıksın, ondan sonra alışveriş yapayım. Yani birbirinizi aldatmayın. Vurgusu yapıyor. Başka? Ya bunlar basit örnekler gibi gözüküyor ama bugünün dünyasında şöyle çarşıya, pazara, alışveriş ortamına gittiğimizde yaşadığımız aldatmalar, kandırmalar, işte araç alışverişlerinde karşılaşılan durumlar, işte kilometrelerinin değiştirilmeleri, pazara gittiğinizde yiyecek içecekler anlamında işte önüne iyisinin konulup arkasına kötüsünün konulup torbanın içine önce kötüleri koyup sonra üst kısmına iyilerin yerleştirilmesi gibi çoğaltabileceğimiz aslında çok basit gözükmekle beraber çok ciddi insani sorunlar, çok ciddi ahlaki sorunlar ne getiriyor? İnsanların birbirine güvenini kırıyor, güvensizliği getiriyor. Zaten güvensizliğin başladığı yerde siz yaşadığınız hiçbir yerde mutlu olma imkanını sağlayamazsınız, olamazsınız. Yani düşünün ki bir iş yerinde beraber aynı ortamı paylaştığınız insanlar birbirine güvenemiyorsa, amir-memur ilişkisinde insanlar birbirlerine bir güven zeminini yakalayamıyorsa, cami-cemaat ilişkisinde imam cemaatiyle bir ortam noktada buluşamıyorsa ya da öğretmen-öğrenci ilişkisinde öğretmenle öğrenci birbirine güven zeminini yakalayamadıysa ya da veli-öğrenci ilişkisinde ya da veli-okul ilişkisinde bu yakalanamamışsa bunlar her birisi bir erozyon olarak karşımıza çıkıyor ve güvensizlik ortamı tebarüz ediyor. Bu sefer biz güvensizliklerde önlem almaya çalışıyoruz ama önlemde de başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Mesela işte hırsızlıklar için önlem almaya başlıyoruz. Kapılarımızı kitlemeye başlıyoruz. Nereye kadar kitleyeceksiniz? Ne kadar önlem alırsanız alın. O önlemi de insan aldığı için yine insan bozuyor.
Tabii.
Yani dolayısıyla hayat bu anlamda bize kararmaya başlıyor. Sıkıntılı hale gelmeye başlıyor. Eğer hedefimiz dünyaysa, dünyada mutlu olacaksak sadece. Yani ahireti diyelim kaldırdık. Bir kenara koyduk. Zaten bütün bunlar bizim bu dünyadaki huzursuzluğumuzu getiriyor.
Çok doğru.
Yani burada huzurlu olamadın, öbür tarafa inanmadın. O zaman niye yaşıyorsun diye sormak gerekir. Yani.
Peki hocam, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği akıl. Burada akıl devreye girebilir mi? Yani birbirimizi aldatmak konusunda. Yani evet, o zaman sen kendi mantık mekanizmalarını çalıştırıp ne kadar doğrudur diye sorgulamalı mısın?
Kesinlikle. İşte zaten akıl kelimesinin Arapçadaki kökeni bağlamak anlamına gelir. Akıl bir şeye bağlanmalıdır. Bağlamadıysanız akıl sürekli değişkenliğe doğru yönelir. Aklı bu anlamda iyi şeye bağlayan unsur vahiydir. Yani evrensel doğrulardır. Biz buna evrensel doğrular dememiz gerekiyor. Çünkü insan fıtrat ve tabiatına uygun olan tabii gerçekliklerden bahsediyoruz. O gerçekliklere doğru şöyle aklı bir işletip o tarafa doğru yöneldiğinizde işte Kur'an akletmiyor musunuz diye soruyor. Akledin diyor yani.
Evet,
kafayı çalıştırın diyor.
Evet.
Çünkü size akıl verildi. Bu aklı kullanırsanız bunun doğru olup olmadığını senin fark etmen gerekiyor diyor. Çünkü zaten bizi diğer varlıklardan ayıran en önemli bariyerlerden birisidir bu. Çünkü o varlıklar da elbette karnını doyuruyor, sıcak soğuk ayrımını yapıyor, yatacağı kalkacağı yeri biliyor, doğduğu yapacağı yeri biliyor. İşte hı-hı. balıklara zaman zaman bakıyoruz, kilometrelerce yüzerek gidiyor. Yumurtasını orada bırakıyor gibi. Ayrıca bir takım temel güdüler var ama
güdüyor, evet.
akıl işletmesi anlamında hı-hı. bu yetenek insanda var. Hı-hı. İnsan iyi ile kötüyü ayırabilme, aklıyla bir şöyle terazi ortaya koyup hı-hı. onları birbirinden tefrik edebilme yeteneği var.
Artı bir de konuşabilme yeteneği var.
Yani bunu ifade edebilme. Sorgulama
yeteneği aynen var. Öyle, tamam tabii. Bu böyle ama neden diye sorgulama yeteneği var.
Kesinlikle.
İkna olabilmesi kesinlikle. İçin.
Yani tefekkür etme, ne bileyim işte üzerinde düşünebilme ve okuyup öğrenip öğrenme ve öğretebilme yeteneği var. Her şey. Bunlar çok önemli şeyler. Yani diğer varlıklarda ki yetenek öğretme yeteneği değildir. Sadece öğrenme yeteneğidir. Bu doğru. öğretme yeteneği bize ait bir şeydir. Dolayısıyla bunların bütünün bileşkesi bir araya geldiğinde insandan insani bir duruş, tavır bekleniyor. Ve bu tavrı en temelde bozan şeylerden birisi de yalan ve aldatma olarak karşımıza çıkıyor. O sebeple Hazreti Peygamber'in bu yöndeki davranışlarından mesela çok uç bir örnek verecek olursak, şimdi Hazreti Peygamber Hudeybiye anlaşması yapmaktadır. Mekkeli müşrikler bir takım şartlar koşmuşlardır. Bu anlaşmanın yapıldığı yılda henüz Müslümanlar çok güçlü değillerdir Medine'de. Yani anlaşma şartları zahiren bakıldığında Müslümanların aleyhine gözükmektedir. Bu maddelerden birisi de şudur. Mekke'den bir Müslüman bir vesile müşriklerin elinden kurtulup gelip Müslümanlara sığınırsa Müslümanlar bu sığınan Müslümanı tekrar müşriklere teslim edeceklerdir. Madde budur.
Evet.
Zahirde çok ağır bir maddedir bu. Tam da bu anlaşmanın yapıldığı Mekke'ye 29-30 kilometre mesafedeki Hudeybiye'de yapılmaktadır bu anlaşma. Oraya kadar gelmişlerdir Müslümanlar. Niye gelmişlerdir? İbadet niyetiyle gelip Mekkeli müşrikler umre yapma imkanı tanımamışlardır. Mekke'ye giremezsiniz demişlerdir. Anlaşma şartlarından birisi de şudur. Umreyi bu sene değil gelecek yıl yapacaksınız şartını koşmuşlardır. Peygamberimiz bütün bu şartlara uymuştur. Dediğim gibi maddelerden birisi deminki zikrettiğim maddedir. Yani Mekke'den bir Müslüman gelecek Medinelilere sığınacak. Ben Müslümanım, zulüm görüyorum, beni işkence diyorlar diyecek. Ve Müslümanlar da bu anlaşma gereği bunu tekrar iade edecekler.
Evet.
Tam bu anlaşmanın imzalandığı bir vakitte zaman diliminde daha ayrılmış değildir. İşte bize bir örnek sunulacak ya. Hazreti Peygamber'in davranışlarından, hayatından daha sonraki insanlara bir örnek sunulması gerekecek. O örnek orada tecelli eder. Ebu Cendel diye bir Müslüman, babası müşriklerin ileri gelenlerindendir. Uzun zaman babası tarafından hapsedilmiş, ayakları zincirlerle bağlanmış, işkenceye maruz Ebu Cendel.
Nasıl aklınızda tutuyorsunuz hocam?
Bunlar tabii bizim sık olarak konuşmalarımızda, sohbetlerimizde böyle kilit örnekler vardır. Onlar bizim artık bir şekilde insanlara
anlattığınız
konular olduğu için bunlar genel anlamda kafamızda kalır, kalmalıdır.
Mesela doğru bana olabilir. Haftaya sorsanız desiniz ki neydi onun adı? Valla bir Ebu'ydu ama.
Doğru, Ebu Cendel genç bir delikanlıdır bu. Bir vesile bu ayaklarındaki zinciri de kıramamıştır ama bağlanan şeyi koparmış, çıkmış gelmiş oraya. 30 kilometre yürümüş gelmiş oraya. Tam Allah Resulü'ne der ki Allah'ın Resulü beni kurtar. Sığındım. Ama orada da imza atılıyor. Yani Mekkeli müşriklerin temsilcileriyle beraber Hazreti Peygamber imzayı atmıştır. İmzayı attıktan sonra Ebu Cendel gelmiştir. Tekrar müşriklere teslim eder. Der ki Allah sana bir çıkış gösterecektir. Sabret. Ben çünkü bir imza attım. Bu imzanın arkasında durmalıyım. Şimdi bu çok hakikaten bugünün dünyasında bizim zaman zaman olayları okurken kendimize uygulandığındaki baktığımız yerle başkasına uygulandığındaki baktığımız yerlerin orada makasın çok açıldığını görüyoruz. Yani bir mesele bizim nefsimizde tecelli etse bas bas bağırıyoruz. Karşıdakine biz uygularsak normal olay gibi uygulamaya başlıyoruz. Bu tavrı Kur'an mesela şeyde de gündeme getirip eleştiriyor. Gerçi burada illa bir mal alıp satımı zemininde değil ama müstakil bir sure var. Muttaffifin diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Aldatanlar anlamına geliyor. Veylülil muttaffifin diye başlıyor bu sure. Aldatanlara yazıklar olsun diyor Cenab-ı Hak. Yani nasıl bu aldatanlar? Bir tavır orada örnekliyor gelen ayet-i kerimelerde. Bunlar kendileri alıp sattıklarında tam, kendileri aldıklarında tam ölçerler. Tam yapılmasını isterler. Fakat kendileri başkasına bir şey vermeye, başkalarına bir hak hukuk vermeye başladığında eksiltmeye başlarlar. İşte bu tavrı bir yazıklar olsun ifadesiyle Kur'an daha o surenin ilk ayetinde bizim dikkatimize sunar. Buradaki mesele tabii zahiren baktığınızda bir ölçü tartı meselesi gibi okunur. Ama ölçü tartı dediğimiz şey sadece işte 2 kilo bir şey aldın, 3 kilo bir şey sattın meselesi değildir. Ölçü dediğimiz şey hayattaki her alana uygulanacak bir şeydir. Tabii. Yani bu söze de uygulanır, bu oturmaya kalkmaya da uygulanır, insanlara yaptığınız muameleye de uygulayabilirsiniz. Yani sizin karşıdan beklediğinizi siz karşıya uygulamıyorsanız, yani aynı pozisyona siz geldiğinizde ne istiyorsanız, o pozisyondaki insana kendi istediğinizi uygulamıyorsanız işte ölçüde tartıda sapmaya başlamışsınız. Bu eleştiriliyor ve yazıklar olsun diye başlıyor sure. Dolayısıyla burada böyle bir pencere açılıyor. Şimdi Hazreti Peygamber'in zaman zaman ashabın evlerine gidiyor. Onları taltif etmek, onların evlerini şereflendirmek için o ortamlarda bulunuyor. Böyle bir gittiği bir ortamda Abdullah bin Amir diye genç bir sahabe. Hazreti Peygamber'in peygamberliği döneminde bu daha çocuk. Bu anlatıyor. Ben diyor peygamberimiz bir gün bizim evimize gelmişti. Evimizi şereflendirmişti. Ben de ya, o evin içerisinde o yanda bu yanda koşturup oynuyordum. Annem diyor herhalde benim o hareketlerimden rahatsızlık verdiğimi düşündü ki ey Amir gel sana bir şey vereceğim diye seslendi diyor. Annemin bu çağrısını duyunca ben diyor kalktım gittim. Peygamberimiz döndü anneme şu soruyu sordu diyor. Ne verecek dedi. Annem şu cevabı verdi. Hurma vereceğim dedi diyor. Eğer vermeseydin dedi diyor anneme sana bir yalan cezası yazılacaktı. Yani düşünün ki çok basit bir şey bile bu gündelik hayatta bizim çok karşılaştığımız şeyler cinsindendir bunlar. Doğru. Ama Hazreti Peygamber bunu bile etrafındaki insanlara hani o doğruluk zemininde bir tavır oturtturma adına burayı bile bu anlamda olumsuz tavır olarak okuyup arkadaşlarını uyarıyor. Daha ötesi şakalarda bile aldatmayı hoş görmüyor Hazreti Peygamber. Yani şaka alanı normalde bizim hayatımızda çok rahat olmayanı olmuş gibi gösterebildiğimiz alanlardır. Yani birbirimizi tabir yerindeyse kandırdığımız alanlardır. Şakayı genellikle o zeminde yaparız.
Genelde kısa süre sürer ve sonunda da ya şaka olduğu şaka çıkar oldu. Ortaya. O süreye dahi...
O alanda bile yalan söylemeyi Hazreti Peygamber hoş görmez ki. Niye? Çünkü oradan girdiğiniz an burada nerede duracağınızı kestiremezsiniz. Yani dili bir şekilde yalana, aldatmaya doğru kendinizi kaydırıp o alanda ilerlediğinizde o kapının nerede kapanacağını kestirmeniz mümkün değil. Yani o pembe yalanlar bir müddet sonra pembeliğini kaybediyor, gri hale geliyor. Bir müddet sonra kararıyor. Artık her şeyde yalan söyleyebiliyorsunuz.
Oradaki şey şu da olabilir mi hocam? Yani o kısa süre içerisinde hani şaka yapıp bir insanı kandırıyor. Yani kısa süre dahi olsa bir insanın kalbini kırmak ya da bir insanı başka bir şeye inandırmak ya ona dahi tahammül olmamasını gösteriyor.
O bile hoş görülmüyor. Elbette burada tabii bu tür hataların aşağıdan yukarıya doğru sıralanmasında bir af zemini birbirinden farklı. Şimdi dinde yapılan hatalara işte günah denmiş, mekruh denmiş, hoş görülmeyen davranışlar şeklinde aşağıya doğru bir sıralama yapılmış. Gerçi bu verdiğimiz örnek bu zeminin en altında. Yani bir pişmanlıkla, bir nedametle örtülebilecek bir şey ama velev ki bu kapıdan bu yolda bile girilmesi hoş görülmemiş. Sadece nerede yapmış Hazreti Peygamber bunu? Savaş ortamında karşı tarafı aldatma adına atılan adımlarda yapmış. Mesela bu adımlardan birisi Hazreti Peygamber'in işte hicretinde vardır. Mekkeli müşrikleri stratejik olarak aldatma adına aslında Medine'ye gidilen yol tamamen farklıyken tam Medine'ye gidilen yolun aksine doğru yolculuk yapmak suretiyle Sevir Dağı'na gitmiştir. Bu bir stratejidir. Tabii, yani stratejidir. Buna bir sözlü olarak ortaya karşı tarafı aldatacak bir beyan zemininde bakılmaz. Ancak bu alanda müsaade etmiş. Onun evet. dışında sözlü olarak insanların birbirini aldatmadan Hazreti Peygamber asla hoş görmemiş. Yani bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bizim gerek Allah'a karşı, gerek inandığımız değerlere, gerek kendi öz nefsimize karşı bir duruş sergileyebilmemizin yegane yolu önce kendimizle barışık, kendimizi aldatmamamız gerekiyor. Çünkü yalan ve aldatma kişinin, hani dedik ya başta ayet-i kerimede, aslında kendilerini aldatmaktadırlar. Allah'ı aldatmaları mümkün değil. İnananları aldatmaları mümkün değil. Kendisini aldatmaktadır. Kendimizi aldatmaktan vazgeçmemiz lazım. Ve bunun en temel yolu, hani Mevlana'nın ifade ettiği gibi, başlangıçta şu yürüyüşü kendimiz esas almamız lazım. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Yani inanmıyorsan da açıkça ben buna inanmıyorum diye.
Bir de bu var hocam. Yani Allah'a inanıyorum deyip aslında inanmayanlar var bir de. Yani, değil mi? Ama sizin o şeyiniz çok hoşuma gitti hocam. Allah'a sadece bu dünya değil, ahireti de sorgulayarak inanmak önemli. Tabii. Bu çünkü daha uzun ve daha kalıcı bir inancı gösteriyor aslında, değil mi?
Tabii.
Çünkü esas sonundaki sorguyu düşünüyorsunuz bir yandan da.
Çünkü Allah'a inanmamızın bizi esas götürdüğü yer, geldiğimiz yere dönme meselesidir bir, döndüğümüz yere hesap verme meselesidir iki.
Evet.
Yani geldiğimiz yere dönmek bizi mahcubiyete doğru sevk edecektir. Ben dönüşte buraya, bu huzura varmaya yüzüm yok demeyi getirecektir.
Evet.
İki, bu yaptığımın hesabını vereceğim duygusunu ve bilincini getirecektir. İşte o bilincin açıldığı yere de biz cennet ya da cehennem diyoruz.
Zaten Allah'ın tüm olarak. Bunları düşünen kişi ahlakta iyi ahlak yolunu seçmiş olan kişidir.
Aynen
değil
öyle.
Mi?
Aynen öyle. Evet. Yani o yürüyüş oraya doğru olmak durumundadır. Bu ister hedefi bu hayata dönük olsun, ister iki tarafla açık olsun. O yüzden Kur'an bize şunu tavsiye ediyor. Bizim hem dünyada hem ahirette iyilik istememizi, iyilik yolunda yürümemizi öneriyor Hazreti Peygamber'de.
Çok teşekkür ederiz hocam. Çankaya Müftüsü Ali Gülden'le birlikteydik günün sohbetlerinde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
Gönül sohbetleri.